Ayrım 9.
Ama yatağın kenarına dayanmak istediğim halde başaramadım. Çok geçmeden de sağ elimin parmak ve oynak yerlerinin olduğu yerde tuhaf bir şeyin, kalın, kocaman ve beyaz bir kabartının, bol bol sargı bezinin bulunduğunu hissettim. Elimdeki bu beyaz, kalın ve tuhaf şeye önce hiçbir anlam veremeden şaştım. Sonra da nerede bulunduğumu anlamaya ve başıma neler gelmiş olabileceğini düşünmeye başladım. Beni yaralamış olmalılardı ya da ben kendimi elimden yaralamıştım. Bir hastanedeydim. Öğle üzeri güler yüzlü ve yaşlıca bir kişi olan doktor geldi. Soyadımızı biliyordu ve imparatorun özel doktoru olan amcamdan öylesine saygıyla söz açıyordu ki benim için iyi şeyler düşündüğünü hemen anladım. Bundan sonra bana daha birçok şey sordu ama en önce beni pek şaşırtarak matematikçi ya da kimyacı olup olmadığımı sordu. Doktor çok tuhaf diye mırıldandı. Buhran sırasında C4 ve C3 diye tuhaf formüller yazmıştınız durmamacasına. Hiçbirimiz bir şey anlayamamıştı bunlardan. Başıma gelenleri anlattım. Tuhaf tuhaf gülümsedi. Ciddi bir şey değil. Aşırı bir sinir sarsıntısı. Sonra çevresine dikkatle bakındı ve alçak sesle nedenini anlamak hiç de güç değil. 13 Mart'tan beriydi değil mi? Diye ekledi. Başımla doğruladım. Doktor uygulanan yönteme göre bu sonuçta şaşılacak bir şey yok diye mırıldandı. Siz ilki değilsiniz ama kaygılanmayın. Beni yatıştırmak için bunu söyleyişindeki tavrı ve bakışlarındaki yumuşaklıktan onun yanında güvenlikte olduğumu anlamıştım. 2 gün sonraydı. Bu iyi yürekli doktor olup bitenleri oldukça serbest bir tavırla bana anlattı. Gardiyan hücremde bar bar bağırdığımı duymuş ve içeri giren biriyle tartıştığımı sanmış. Ama kapıyı açmasıyla üzerine atılıp bas bakalım buradan rezil herif seni alçak herif seni gibilerden korkunç çığlıklar koparman biri olmuş. Hem de adamın gırtlağına sarılmak istemişim. Sonunda öyle bir saldırmışım ki gardiyan yardım istemek zorunda kalmış. Böylesine kudurgan bir öfke halinde doktora götürülünce birden ellerinden kurtulup koridor penceresine atılarak camı parçalamışım. İşte o sırada elimi kesmişim. Yaramın nasıl derin olduğunu görebilirsiniz. Hastanedeki ilk gecelerim bir tür beyin sarsıntısı içinde geçmiş. Şimdi iyice kendimde olduğumu söylüyorlar. Doktor alçak sesle bu halinizi hükümete bildirecek değilim elbette demişti. Yoksa sizi yine oraya götürürler. İşi bana bırakın. Elimden geleni yapacağım. Bu iyi yürekli doktorun bana işkence edenlere neler söylediğini bilemiyorum. Ama elde etmek istediğini yani benim serbest bırakılmamı sağladı. Belki de ceza ehliyetimin olmadığını söylemiştir. Ya da bu arada Gestapo için önemimi yitirmişimdir. Çünkü o sıralarda Hitler Bohemya'yı işgal etmiş ve Avusturya sorunu diye bir şey kalmamıştı. İşte böylelikle 14 günde yurdumdan ayrılacağım hakkında bir taahhüt kağıdı imzalamam yetti. Bu 14 günüm yolculuğa çıkmak için gerekli askerlik kağıtları, polis, vergi, pasaport, vize ve sağlık belgesi gibi formaliteler yerine getirilmesiyle öyle doluydu ki geçmişi fazla düşünecek zaman bulamadım. Beynimizde düşünce yanımız için ağır ve tehlikeli olabilecek şeyleri gizemli bir biçimde uzaklaştıran güçler bulunmalı ki geçmişi ve hücredeki günlerimi her düşünmek isteyişimde beynimin ışığı hemen sönüyordu. Ancak birçok haftadan sonra daha doğrusu ilk kez bu gemide başıma gelenleri hatırlayacak gücü kendimde bulabildim. Umarım ki dostlarınıza neden böylesine uzak ve hatta anlamsız davranmış olduğumu anlamışsınızdır. Dostlarınızın satranç tahtası yönünde oturduklarını gördüğüm sırada ben sigara salonundan geçiyordum aylak aylak. Şaşkınlık ve korkumdan olduğum yerde çivilendiğimi sandım elimde olmadan. Çünkü ben gerçek bir satranç tahtasının başına oturulup gerçek taşlarla satranç oynanılabileceğini, canlı ve birbirinden büsbütün başka gerçek iki insanın karşılıklı oturabileceğini büsbütün unutmuştum. Gerçekten de şurada oturan oyuncuların da o perişan günlerimde kendi kendime karşı aylarca oynamış olduğum gibi oynadıklarını anlamam için birkaç dakika geçmesi gerekti. O çılgınca hareketlerimi yapmak için kullandığım işaretler şu bacaklı taşların yerine koyduğum birer simgeden başka şeyler değildi. Satranç tahtası üzerindeki taşların benim düşlediklerimin tıpkısı olduğunu görünce düştüğüm şaşkınlık belki de pek çapraşık yollardan ve kağıt üzerinde hesaplayarak bulduğu yeni bir gezegeni sonradan ak ve pırıl pırıl cevher olarak gökyüzünde gören bir astronomi bilgininin şaşkınlığına benzetilebilir. Mıknatısla çekilmiş gibi olduğum yerde kalarak gözlerimi satranç tahtasına diktim ve orada benim şekillerimin oyunlarını, atı, kuleyi, şahı, veziri ve piyadeyi tahtadan yapılmış gerçek taşlar halinde gördüm. Oyun oynanışını kavramak için önce iradem dışı bunları soyut biçimler dünyasından çıkarıp hareket eden taşlar dünyasına götürmeliydim. Yavaş yavaş iki taraf arasında böyle gerçek bir oyunu inceleme merakına kapıldım. İşte o zaman kötü olay geçti. Ben her tür nezaket kuralını unutarak oyununuza karıştım. Ama ne yapayım ki dostunuzun o yanlışı yüreğimi oynatmıştı. Onun bu hareketine engel oluşum tümüyle mekanik bir davranıştı. Parmaklıktan sarkan bir çocuğu irade dışı yakalamamız gibi bir şeydi. Bu karışmam yüzünden ne büyük bir saygısızlık yaptığımı ancak sonradan fark ettim. Kendisiyle tanımamızı borçlu olduğumuz bu rastlantıdan ötürü hepimizin ne kadar sevindiğimizi ve bana anlattığı bütün bu şeylerden sonra onu yarınki gösteriş maçında görebilmeyi ne büyük bir ilgiyle arzuladığımızı söyledim. Doktor Bey sinirli bir hareket yaptı. Hayır, fazla bir şey beklemeyin gerçekten. Benim için bir deneme olacak yalnızca. Gerçek bir satranç tahtasında ve yapma taşlarla canlı bir oyuncuya karşı olağan bir satranç partisi oynayıp oynayamayacağımı denemeye yarayacak. Çünkü oynamış olduğum o yüzlerce belki de binlerce partinin yalnızca bir rüya, bir buhran ürünü, rüyada atlanılan basamaklar gibi bir oyun değil de gerçek ve usulüne uygun satranç partileri olduğundan şimdi bile kuşkudayım. Umarım ki siz de bir satranç şampiyonunu, daha doğrusu bir dünya birincisini yenebileceğimi ciddi olarak düşünmezsiniz. Benim ilgimi çeken ve kışkırtan tek şey, hücremde oynamış olduklarımın satranç oyunu mu yoksa bir delilik belirtisi mi olduğunu, tehlikeli uçurumun hemen kenarında mı yoksa öteki yanında mı bulunduğumu anlamak. Evet, salt bunu anlamak için sonradan duyduğum bir meraktı. Tam bu sırada geminin öteki tarafından doğru akşam yemeğine çağıran gong sesi duyuldu. 2 saate yakın bir süre, çünkü Doktor Bey benim burada derdiği toparladıklarımdan çok daha fazla ayrıntılı anlatmıştı. İçtenlikle teşekkür ettim ve ayrıldım. Ama güverteyi bir baştan öteki başa geçmemiştim ki arkamdan geldi ve belli bir sinirlilikle, hatta biraz da kekeleyerek bir şey daha diye ekledi. Yalnızca tek bir parti oynayacağımı da baylara bildirin. Sonradan beni kabalıkla suçlamasınlar. Dehşetle hatırlayabildiğim bu çılgınca oyun hırsına bir ikinci kez kendimi kaptırmak istemiyorum. Hem bundan başka da, evet bundan başka da doktor o zaman uyarmıştı, ısrarla uyarmıştı. Bir tutkuya kendini kaptırmış olan kimse her zaman için tehlikeyle karşı karşıyadır. Satranç zehirlenmesine tutulmuş bir insanınsa, hatta iyileşmiş de olsa satranç tahtasına yaklaşmaması daha uygundur. İşte böyle, sanırım anlıyorsunuz. Yalnızca bu deneme partisini oynuyorum, kendim için oynuyorum. Bir daha da hiç mi hiç yinelemeyeceğim. Ertesi gün tam kararlaştırdığımız saatte, yani 4'te sigara salonunda toplanmıştık. Masamızı çevreleyen halk bu eşsiz sanat yapıtı oyunun 2 amatörünün daha katılmasıyla kalabalıklaşmıştı. Gemi subaylarından ikisi maçı görebilmek için kendilerine izin vermişlerdi. Hatta Zentoviç de bir gün önceki gibi bekletmedi ve yapılması usulden olan renk seçiminden sonra bu karanlık aşığı adamın ünlü dünya şampiyonuna karşı partisi başladı. Bizim gibi bu işlerden hiç anlamayan seyirciler için oynanmış olmasına, Beethoven piyano etütlerinin müzik dünyası için kaybolması gibi bu maçında yıllık satranç bültenleri için kaybolmuş bulunmasına çok üzgünüm. Gerçi ertesi gün ikindi üzeri bu partiyi zihnimizde kalanlara göre yeniden yapmak istedik ama boşunaydı. Galiba oyun sırasında heyecanlanmış ve oyuna dikkat edeceğimize oyunculara bakmıştık. Çünkü iki oyuncunun düşünme alışkanlıklarındaki çelişme oyun sırasında gittikçe daha artarak bedenlerine vurmuş, biçimlenmişti. Rutenyalı Zentoviç bütün bu sürede bir kaya parçası gibi hareketsiz kalıyor, Gözlerini satranç tahtasından ayırmıyordu. Bu, adamın kafasını işletmesi, bütün uzuvlarını sonuna kadar tek bir yöne yoğunlaştırmasını gerektiren bir düşünce çabasına benziyordu. Oysa Doktor Bey'in hareketleri hafif ve serbestti. Oyunu oyun için oynayan, düşkünlüğünden tat duyan ve sözcüğün bütün o güzelim anlamıyla gerçekten bir amatör olan Doktor Bey, bedenini iyice gevşek bırakıyordu. İlk aralarda bizimle konuşup açıklama yapıyor ve ancak sıra kendisine geldiğinde satranç tahtasına bir dakika için bakıyordu. Her defasında da karşısındakinin hareketini önceden biliyormuş gibi bir hali vardı. Usulden açış hareketleri oldukça çabuk yapıldı. Oyun ancak 7. ya da 8. oynayışta bir plan gereğince gelişiyormuş gibi bir gelişme gösterdi. Zentoviç düşünce sürelerini uzattı. Buna bakarak gerçek çekişmenin başlamakta olduğunu sezdik. Ama doğruyu söylemek gerekirse, her gerçek turnuva partisinde olduğu gibi durumun bu ağır gelişmesi biz amatörleri oldukça düş kırıklığına uğratmıştı. Çünkü taşlar birbirine girip tuhaf bir işleme biçimini alınca gerçek durumu kavramakta bizler için güçleşiyordu. Ne bir tarafın ne öteki tarafın niyetini, hatta ne de gerçekte hangisinin üstün durumda olduğunu tahmin edebiliyorduk. Bizler ancak taşların birer birer ve manivela gibi kalkıp düşman taraf üzerine saldırdıklarını fark edebiliyor ama bu ileri gerinin hangi strateji gereği yapıldığını, çünkü bu uzak görüşlü oyuncuların her hareketi hep çok daha ilerisine hesaplayarak yapılırdı, anlayamıyorduk. Buna Zentoviç'in düşünüp taşınmak için verdiği o bir türlü sonu gelmeyen araların yol açtığı uyuşturucu bir yorgunluğu da eklemeli. Bu sonsuz aralara dostumuzun da kızmaya başladığı açıkça görülüyordu. Parti uzadıkça dostumun da gittikçe tedirginleştiği ve sinirlilikten sigaranın birini söndürüp ötekini yakarak ya da bir şeyler not almak için kurşun kalemine uzanarak arkalıklı sandalyesinden aşağıya kaydığını gözden kaçırmıyor ve meraklanıyordum. Doktor Bey yine bir maden suyu ısmarlamış ve bardağı birbiri arkasına doldurup içmişti. Zentoviç'ten 100 kez daha hızlı düşünüp karar verebildiği ortadaydı. Dostumuz Zentoviç uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra o kocaman eliyle taşı ileriye sürdüğünde çoktan beklediği şeyin olduğunu gören birisi gibi gülümsüyor ve hemen karşı oyunu yapıyordu. Hızlı çalışan beyniyle karşısındakinin bütün olanaklarını önceden hesaplayabiliyordu. Bunun içinde Zentoviç'in bir karara varması uzadıkça Doktor Bey'in sabırsızlığı da artıyor ve bekleyiş sırasında dudaklarının çevresinde öfkeli, hatta hemen hemen düşmanca bir çizgi ortaya çıkıyordu. Sessiz düşünüyor ve alan taşlardan boşaldıkça araları gittikçe uzatıyordu. 42. oynayıştan, yani 2 saat 45 dakikadan sonra hepimiz yorulmuştuk. Oyun masasının çevresinde hemen hiçbir ilgi duymadan oturuyorduk. Gemi subaylarından biri az önce uzaklaşmış, bir başkası da kitap okumaya başlamıştı. Değişiklik oldukça şöyle bir bakıyordu. Ama birdenbire Zentoviç'in yaptığı bir oynayışta umulmadık bir şey oldu. Doktor B, atı sürmek üzere Zentoviç'in uzandığını görür görmez sıçramaya hazır bir kedi gibi toparlandı. Bütün gövdesi titremeye başladı ve Zentoviç'in atı sürmesiyle onun veziri ileriye sürüp utkulu bir tavır ve yüksek sesle ''İşte böyle, tamam'' demesi bir oldu. Geriye yaslandı, kollarını göğsünün üzerinde kavuşturarak soru dolu bakışlarla Zentoviç'e baktı. Göz bebeklerinde ani ve sıcak bir ışık titremişti. Hepimiz böylesine utkulu bir tavırla bildirilen oynayışı anlamak için satranç tahtasına irademiz dışı eğildik. İlk bakışta doğrudan doğruya hiçbir tehdit görünmüyordu. Öyleyse dostumuzun bu işareti bizim gibi kısa görüşlü amatörlerin hesaplayamayacağı yeni bir gelişme olmalıydı. Aramızda dostumuzun o işaretinden kılı kıpırdamayan tek insan Zentoviç'ti. O hakaret dolu tamam seslenişini hiç duymamış gibi bir hali vardı. Hiçbir şey olmadı. Hepimiz birdenbire ve irademiz dışı soluğumuzu tuttuğumuzdan oynanış zamanlarının saptanması için masaya konulmuş saatin tik taklarını duyduk. 3 dakika, 7 dakika, 8 dakika geçti. Zentoviç kımıldamıyordu. Ama ben, o kalın burun deliklerinin içten içe bir çaba yüzünden büsbütün genişler gibi olduklarını sandım. Bu sessiz bekleyiş bizim için olduğu kadar dostumuz için de dayanılmaz bir durumdu. Birden silkinip ayağa kalktı ve sigara salonunda ağır ağır, sonraları gittikçe daha hızlı bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Hepimiz biraz şaşkınlıkla ona baktık ama benim kadar tedirginleşenimiz olmadı. Çünkü ben onun bir aşağı bir yukarı gidip gelişleri sırasında adım atışlarının bütün şiddetine karşın hep o bir karışlık alandan dışarı çıkmadığını fark etmiştim. Her defasında da boş odanın ortasındaki görünmeyen bir dolaba çarpıp geriye dönmek zorunda kalıyormuş gibi bir hali vardı. Bu halin eskiden hücresinde yaptığı bir aşağı bir yukarı gidip gelmelerinin farkına varmadığı bir yinelenişi olduğunu sezdiğim için dehşetle ürperdim. Hapiste geçirdiği aylarda kafese tıkılmış bir hayvan gibi, tıpkı şu andaki gibi, elleri kenetlenmiş ve omuzları düşmüş bir halde bir aşağı bir yukarı yürümüş, orada da tıpkı ve yalnızca şu andaki gibi cam gibi parıldayan ve nöbet ateşleri içinde yanan bakışlarından cinnetin kırmızı ışığıyla bir aşağı bir yukarı binlerce kez gidip gelmiş olmalıydı. Ama düşünce yeteneğini henüz koruyor gibiydi. Çünkü zaman zaman Zentoviç'in bu arada karar verip vermediğini anlamak için masadan yana dönüyordu. 9 dakika, 10 dakika geçmişti ki hiçbirimizin beklemediği bir şey oldu. Zentoviç o zamana kadar masanın üzerinde hareketsiz duran kocaman elini ağır ağır kaldırdı. Yapacağı hareketi heyecanla bekliyorduk. Ama Zentoviç hiçbir hamle yapmadı. Tersine, elinin tersiyle yaptığı kesin bir vuruşla bütün taşları yavaş yavaş tahtadan uzaklaştırdı. Bunun anlamını bir an sonra kavradık ancak. Zentoviç partiyi kaybetmişti. Bizlerin önünde açıkça yenilmemiş olmak için teslim olmuştu. Umulmayan şey gerçekleşmiş ve sayısız turnuvanın galibi olan dünya şampiyonu 20-25 yıldan beri hiçbir satranç tahtasına dokunmamış bulunan, kimselerin tanımadığı bu adamın önünde teslim bayrağını çekmişti. Dostumuz bu meçhul, bu kimselerin tanımadığı insan, yeryüzünün en güçlü satranç oyuncusunu açık bir çekişmeyle yere sermişti. Heyecanımızdan hiç farkında olmadan ve birbiri arkasına kalkmıştık. Hepimizin içinde de bu sevinçli korkumuzu bir parçacık gidermek için bir şeyler söylemesi ya da yapması gerektiği duygusu vardı. Sessizliğini hiç bozmayan tek insan Zentoviç'ti. Ancak epeyce bir aradan sonra başını kaldırdı ve buz gibi bakışlarını dostumuza çevirerek "Bir parti daha oynar mısınız?" diye sordu. Doktor B, bana hiç de hoş görünmeyen aşırı bir sevinçle elbette cevabını verdi. Bir partiyle yetinmesi için bu kararından vazgeçirmeme fırsat bırakmadan hemen yerine oturdu. Taşları müthiş bir hızla yeni baştan düzenlemeye başladı. Bu işi öyle heyecanlı yapıyordu ki titrek parmakları arasındaki piyadelerden biri iki kez yere düştü. Daha önce duymuş olduğum korkunç tedirginlik onun bu olağanüstü heyecanı karşısında bir tür korkuya yerini bıraktı. Çünkü şimdiye kadar pek sessiz ve sakin olan bu adam gözle görülebilir olağanüstü bir heyecana kapılmıştı. Ağzının çevresindeki o tuhaf titreme sık sık yineleniyor ve gövdesi korkunç bir nöbet içindeymiş gibi titriyordu. Doktor B'ye alçak sesle "Hayır, hayır" diye fısıldadım. "Şimdi değil. Bugünlük bu kadarla bırakınız. Sizin için fazla yorucu olacak." Doktor B yüksek sesle ve kötü kötü "Demek fazla yorucu olacak" diye güldü. "Bu miskin oyunu oynayıncaya kadar 17 parti çıkarabilirdim. Benim için fazla yorucu olan tek şey bu tempoda uyuklamamak için kendimi tutmak. Haydi hele bir başlayayım bakalım." Bu sözleri şiddetli, hatta hemen hemen kaba bir tavırla söylemişti Zentoviç'e. Beriki ona sakin ve ölçülü bir bakış fırlattı. Ama bu taş gibi bakışlarda sıkılmış bir yumruğu hatırlatan bir yan vardı. İki oyuncu arasına birdenbire yeni bir şeyler, tehlikeli bir gerginlik, aşırı şiddette bir kin girmişti. Onlar güçlerini bir oyunun çerçevesi içinde birbirlerine karşı denemek isteyen iki oyun arkadaşı olmaktan çıkmışlardı. Birbirlerini yok etmeye ant içmiş iki düşmandılar. Zentoviç ilk oynayışı yapmadan uzun uzun durakladı ve ben onun bu davranışı bilerek yaptığını iyice anladım. Bu ağır hareketiyle karşısındakini iyice yorup heyecanlandıracağını bir strateji ustası olarak fark etmiş olmalıydı. Şahın piyadelerini bilinen alana sürmek gibi en olağan ve kolay açışları bile yapmadan önce 4 dakikadan az beklemiyordu. Dostumuz kendi şahının piyadeleriyle hemen karşı oyunu yaptı. Ama Zentoviç bir türlü sonu gelmeyen dayanma gücünü aşan bir ara verdi yine. Keskin bir yıldırımın düştüğü görülüp de gök gürültüsü kalp çarpıntısıyla beklendiği halde gümbürtünün bir türlü duyulmaması gibi Zentoviç kıpırdamıyordu. Sakin sakin, ağır ağır, her defasında fark eder gibi olduğum üzere bilerek daha ağır düşünüp taşınıyordu. Ama bu sayede Doktor Bey'i incelemek için bol vakit buluyordum. İkinci bardak suyu az önce içmişti. Hücredeyken hissettiği ateşli hastalıklara özgü susuzluğu elimde olmadan hatırladım. Olağanüstü bir heyecanın bütün belirtileri açıkça görülüyordu. Alnının ıslandığını ve elindeki yaranın keskinleşip kızardığını görüyordum. Ama henüz kendisini tutuyordu. Zentoviç dördüncü hamleyi yaparken yine aşırı uzun bir süre düşünüp taşınınca Doktor B kendini kaybetti ve birden şöyle bağırdı. Bir defada düşünüp taşınmadan oynasanız. Zentoviç soğukkanlılıkla baktı. Bildiğim kadarıyla her oynayışı 10 dakika süre için anlaşmıştık dedi. Ben ilki olarak daha kısa süreyle oynamam. Doktor Bey dudaklarını ısırdı, masanın altındaki ayağının nasıl gittikçe daha sinirli yere çarptığını fark ettim ve çılgınca bir şeylerin geçmesinin yakın olduğu önsezimin baskısıyla kendim de yerimde duramayacak derecede sinirlendim. Gerçekten de 8. hamlede bir olay geçti. Şimdiye kadar kendine gittikçe daha güçlükle tutarak bekleyen Doktor Bey gerilen sinirlerine söz geçiremedi. Bir türlü yerinde duramıyordu. Farkında olmadan parmaklarıyla trompet çalar gibi masaya vurmaya başladı. Zentoviç kocaman köylü başını yine kaldırdı. Trompet çalmamanızı rica edeceğim. Rahatsız oluyorum. Bu şekilde oynayamayacağım. Doktor Bey, ha ha diye kısa bir kahkaha attı.